41. Ayrım.
Epilog. Hiç karabiber ağacı gördünüz mü? Bir gelinlik gibi uçucu dallarıyla salınan, rüzgar estikçe buruk buruk kokan, kırmızı taneli büyük bir karabiber ağacı. Ya yeşil yapraklarının görünüşüyle bile insanda bir sağlatıcı güç yaratan aloe vera ağacı? Ve begonvil. Bazı yerlerde halk bu çiçeğe gelin duvağı adını takmış. Olağanüstü bir renk cümbüşü. İşte bunların hepsi birden şu anda önümde. Deniz öğleden sonra güneşini yansıtan bir sihirli ayna gibi. Perdeleri dalgalandıran hafif bir rüzgar dağlardan kekik ve çam kokuları getiriyor. İçerideki odadan acemi bir keman sesi duyulmakta. Yay tellerin üzerinde kapı gıcırtısını andıran sesler çıkararak geziniyor. Belki işkence sesleri de denebilir buna. Dinleyenlerin işkence çektiği kesin. Bütün müzik aletlerinin öğrenilme süreci korkunçtur. Ama herhalde hiçbiri kemanla karşılaştırılamaz. Mutluyum, hem de çok. Bir kız çocuğunun büyümesi ne zaman biter acaba? İlk adet gördüğünde mi, 18 yaşını doldurunca mı, evlenince mi, saçına ilk ak düşünce mi? Bence hiçbiri değil. Bir kız çocuğu büyümez. Kaç yaşına gelirse gelsin, asla büyümüş gibi hissetmez kendini. Son nefesini içi arzularla, heyecanlarla dolu bir kız olarak verir. Ama değişim yaşar. Hayat o kızı sürekli değiştirir. Ve bu değişimlerin hiç şaşmayan bir aktörü vardır. Bir erkek. Geriye bakınca Ahmet'in bile beni olgunlaştırmış olduğunu anlıyorum. Tarık'ın etkisi daha az bile olsa onun da faydası oldu. Ama kişiliğimdeki en büyük değişimi yaşlı bir erkeğe borçluyum. Aramızda ne aşk, ne cinsellik, ne aynı ülkeyi, aynı dili paylaşma durumu bulunan, kısa bir süre tanıdığım bir erkek. Şu anda başka bir Maya var. Daha huzurlu, daha sevecen, daha anlayışlı. Son günlerde kendimi Ahmet'i bile anlamaya çalışırken yakalıyorum. Daha doğrusu anlarken. Onun da herkes gibi sorunları vardı. Beni de seviyordu, oğlunu da. Belki de bu ilişkinin kopmasında benim hırçın kişiliğimin de etkisi olmuştu. Gerçekten hırçın olan hiç kimse bunu kabul etmez, edemez. Gerçekle yüzleşebilmesi için ancak o ruh durumundan çıkmış olması gerekir. Eski Maya'nın güvensizliği onu bu sert dünyaya dişlerini göstermeye itiyor. Açık vermemek için sert bir kabukla çevriliyordu. Yıllar boyunca Kerem'i eleştirmiştim ama asıl bunu yapan bendim. Aşırı denetimci, hayatın her anını ve etrafındaki insanları kontrol etmeye çalışan bir genç kadın. Oysa hayat karmaşık yollardan oluşuyordu. Hangisine gideceğine de her insan kendi karar veriyordu. Keyifli bir sigara yakıyorum. Bu satırları yazarken arada bir eserime hayranlıkla bakıyorum. Başlığı süslü kalın harflerle yazmışım. Mimesis, Batı edebiyatında gerçekliğin temsili. Çeviren Maya Duran. Daha sonraki sayfadaysa italik olarak şu satırlar göze çarpıyor. Bu çeviriyi bana yalnız bu önemli kitabı değil, hayatta iyi ile kötüyü ayırt edebilecek bir derinlik kazandıran saygıdeğer hocam Profesör Doktor Maximilian Wagner'e ve onun sevgili eşi Nadia Deborah Wagner'e ithaf ediyorum. Umarım bu iki insan deniz mezarlarında huzura kavuşurlar. Aylar süren çalışma sonunda yalnızca bu çeviri bitmedi. Max'ın, Nadia'nın, Mari'nin ve Maya'nın hayatından izler taşıyan kitap da bitti. Boston'a giderken uçak yolculuğu boyunca daha önce tuttuğum notları kopyala yapıştır yöntemiyle birleştirerek ve araya gerekli notlar koyarak oluşturduğum kitap bu epilog bölümüyle sona erecek. Renata'nın sabırsız bakışları altında güç bela tamamlamaya çalıştığım ve o telaşla her şeyi yanlış yazdığım son cümlelere bile dokunmayacağım. Çünkü bu ustaca bir kitap yazma girişimi değil, bir iç dökme, bir itiraf, bir paylaşma arzusu. Dolayısıyla bir redaksiyondan geçmesine, mükemmel olmasına, dil ve imla yanlışlarının düzeltilmesine gerek yok. Sanki o zaman iş profesyonelleşir, içtenliğinden bir şeyler yitirir gibime geliyor. Bu yüzden kitabı basacak yayın evinden dileğim, yazdığım metin ne kadar acemi ve yanlış olursa olsun hiçbir satırına dokunmamaları. Tabii kitabı yayımlamayı kabul edecek bir yayıncı bulunursa. Bu anlatının adı ne olmalı diye çok düşündüm. Max'la Nadia, Üç Kadının Öyküsü, Özel Hayatlar, Deniz Mezarlığı gibi birçok isim aklıma geldi. Zaten bin yıllardır herkes döne döne Yunan trajedilerindeki temel konuları anlatıp durmuyor mu? Aşk, nefret, intikam, hırs, kıskançlık, kader. Shakespeare de aynı konuları işliyor Pulp Fiction'larda. Bir görüşe göre mesele nasıl anlatıldı? Benimse böyle kaygılarım yok. Ne yaşadıysam onu kağıda geçirdim. Anlatım biçimine içerikten kopuk bir şekilde odaklanmak aslında anlatılanın önemsiz olduğunu düşünmekten kaynaklanıyor olsa gerek. İranlı Firdevsi yaklaşık 1000 yıl önce yazdığı Şehname'nin başlarında söylenecek bütün sözlerin söylenmiş olduğunu, yeniden söylenmeye değer söz kalmadığını, bu nedenle de bir şey söylemekten çok güzel söylemenin önemli olduğunu ileri sürüyordu. Ama ben bu hikayeyi güzel olsun diye değil, anlatmaya değer bulduğum için yazıyorum. Doğrusu bunlar beni çok ilgilendirmiyor. Sonuçta yazmayı istediğim tek kitabı tamamlıyorum. Kitabın başına Paul Valéry'nin o ünlü Deniz Mezarlığı şiirinden bir bölüm koymayı düşünüyorum. Ama henüz kesin kararımı vermedim. Bakalım. Hayatta her şey bir ruh durumudur. Kitap yazılırken iki kişi dışında bu anlatının ana kahramanı olan herkes ölmüştü. Sadece Max'la ben hayattaydık. Şimdi ben tek kaldım. Çünkü Max da öldü. Renata'nın kızgın uyarılarıyla dizüstünü kapatmak zorunda kaldığım yerden sonrasını anlatmam gerekiyor. Boston Logan Uluslararası Havaalanı'nda pasaport kontrolü ve diğer sıkıcı işlemleri tamamladıktan sonra bir taksiye binip doğrudan Massachusetts General Hospital'a gittim. Bavulumu bırakmak için yer ayırttığım otele gidip zaman kaybedemezdim. Çünkü Max'ın ne durumda olduğunu bilmiyordum. Massachusetts General'dan içeri girmenin hiç o kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Belki de ziyaret günleri ve saatleri dışında kimseyi kabul etmiyorlardı. Ama İstanbul'dan gelmem, havaalanından doğru buraya geldiğimi belli eden perişan halim onları etkilemişti. Bir dakika içinde profesörün 4. kattaki odasına yönlendirdiler beni. Max'in rengi solmuş ve zayıflamış gibi geldi. Buna rağmen o ince, düzgün hatlı yüzünü görünce onu ne kadar özlemiş olduğumu bir kez daha derinden hissettim. Bu yüzde merhamet ve saygı uyandıran insani bir ifade vardı. Beni görünce gözlerinin içi güldü. Onca halsizliğiyle yatağında doğrulmak istedi. Yanına gidip omuzlarından bastırdım. Doğrulmasına engel oldum ve yanaklarından öptüm. "Nancy bana geleceğinizi söyledi," dedi. "Buraya kadar uçmasına gerek yok," dedim ama doğru söylemiyordum. "Gelmenizi çok istiyordum. Son bir kere görüşmek." "Son bir kere mi?" "Evet," dedi. "Son bir kere. Artık olayın saklanacak yanı kalmadı. Ölüyorum. Yani bir anlamda acılarım son buluyor. Ama bunlar sizin için yeni bilgiler değil. Zaten İstanbul'da öğrenmiştiniz." "Yoo, bana bir şey söylemediniz ki." Max güldü. "Belki saf bir insanım ama o kadar da değil Maya," dedi. "Hastaneden sonra bana olan davranışlarınızdaki değişikliği fark etmediğimi mi sanmıştınız?" "Bunları bırakın şimdi profesör," dedim. Sonra hemen düzelttim. "Max, belki eski defterleri açacağız, belki yananın kabuğunu kaldıracağız ama size bazı hatıralar getirdim." "Ne gibi hatıralar?" "Nadia'dan." Birden sarardı. Biraz telaşlandım. Ama ölmekte olan bir adamın sağlığı açısından ne fark ederdi ki? Yatağının ayak ucuna oturdum, çantamı açtım ve bir naylona özenle geçirmiş olduğum yıpranmış "Serenade für Nadia" notasını çıkarıp verdim. Elini aldı. İnanmıyormuş gibi, bir mucizeye dokunuyormuş gibi baktı. Sol gözünden tek bir damla, sadece tek bir damla yaş süzüldü. Hırıltılı ve kısık bir sesle kendi kendine mırıldanır gibi melodiyi okumaya başladı. Sonra minnet dolu bakışlarla bana döndü. "Bu bir mucize," dedi. "Nereden buldunuz bunu Maya?" Ona Madame Matilda Arditi ile konuştuklarımı, Skurla'yı, Bad Arolsen'deki arşivi ve bulduğum evrakı anlattım. Çantamdan resimleri çıkarıp gösterdim. O sırada bir hemşire gelip artık profesörü rahat bırakmam gerektiğini, yarın istersem tekrar gelebileceğimi söyledi. Ama daha benim ağzımı açmama fırsat kalmadan Max, "Lütfen," dedi hemşireye, "lütfen kalsın. Benim için çok değerli olan bazı anılar getirdi. Çok rica ediyorum, bizi yalnız bırakın." Bunları öyle bir tonda, içten ve inanarak söylemişti ki, hemşire ortada çok önemli bir durumun olduğunu anladı. Bizi yalnız bırakıp kapıyı kapadı. Max resimlere daldı. Pencereye gittim. Dışarıda hava kararmıştı. Cama odanın yansıması düşüyordu. Arkam dönük olmasına rağmen camdan Max'ı görebiliyordum. Onun bundan haberi yoktu. Bir ara Nadia'nın resmini göğsüne bastırdı ve öylece kaldı. Almanca bir şeyler söyledi ama ne dediğini anlamadım. Daha sonra bana teşekkür etti. Hepsi bu kadar değil Max dedim. Bir şey daha var. Heyecanlanarak nedir diye sordu. Belki çok üzüleceksiniz ama size bir şey daha göstermem gerektiğini hissediyorum dedim. Nadia'nın mezarını ziyaret etmek gibi bir şey olacak bu. Çantamdan dizüstünü çıkarıp götürdüm, göğsüne yerleştirdim ve DVD oynatıcı tuşuna bastım. Bir süre sonra ekranda Suturma Batığı belirdi. Max sanki nefes bile almadan gözlerini ekrana dikti. Karadeniz'in dibinde karanlıkta dalgıçların ışıkları Suturma'nın iskeletine vuruyor, duvarlarını, boş kapılarını, güvertesini hatta direklerini aydınlatıyordu. Gemi paslı demirlere yapışan deniz canlılarıyla, kabuklarla, salınan otlarla kaplıydı. Dalgıcın kamerası Suturma'nın içinde dolaştıkça Nadia'nın yürüdüğü, oturduğu, elini sürdüğü, mektup yazdığı yerler gözümüzün önüne seriliyordu. Bir mezara dalmak gibiydi bu. Bir denizaltı mezarına. Deniz dibine bazı kırık eşyalar saçılmıştı. Dalgıçlar bunların ne olduğunu anlamak için ellerini uzattıklarında kumlar kalkıyor ve görüşü imkansız hale getiriyordu. Max da ben de çok tuhaf duygular içindeydik. Topraktaki bir mezara girilmez belki ama bir deniz mezarlığına girilmişti işte. Max 60 yıl sonra aynı gemiyi tekrar görüyor, kıyıdan acı içinde günlerce seyrettiği direklerini, küpeştesini, kaptan kulesini iskelet halinde de olsa yeniden izliyordu. Su bulanıktı. Birçok küçük canlı, bazen de büyük balıklar görülüyordu. Geminin her şeyi oradaydı. İnsanlar hariç. O anda aklımdan korkunç bir düşünce geçti. Bu balıkların ataları, yumurtlayan balıkların önceki kuşaklarına ataları denilebilir miydi acaba? 769 kişiyi ve bu arada Nadia'yı, neyse, hemen düşüncelerimi başka yöne çevirdim. DVD bitti. Odaya ağır bir sessizlik çöktü. Ne diyeceğimizi, ne yapacağımızı bilemiyorduk. Diz üstünü kapatıp aldım, çantamı topladım. Max sanki benim farkımda değil gibiydi. Gözlerini karşıdaki duvarda bir noktaya dikmiş, öylece duruyordu. O anda kendimi orada çok gereksiz hissettim. Sanki Nadia ile Max'in arasına giriyor, onların yalnız kalmasını engelliyordum. Mantomu ve çantamı aldım, ayaklarımın ucuna basarak sessizce odadan çıktım. Kapıyı arkamdan kapattım. Hastaneden çıkıp otele giderken içimde acayip bir tedirginlik vardı. Acaba yanlış bir şey mi yapmıştım? Ta İstanbul'dan Boston'a ölüm döşeğindeki bir adamın yaralarını kanatmak için mi gelmiştim? Huzurlu bir ölümü ona çok mu görmüştüm? Yavaş yavaş içimi müthiş bir pişmanlık kaplıyordu. Ne kadar düşüncesizce, kabaca davranmıştım bu yaşlı adama. Karla kaplı ve akşam ayazında buza dönüşmüş yollardan geçerek otele geldik. Şoför bavulumu döner kapıdan çıkan valiye teslim etti. Küçük, sevimsiz ama temiz odama çıkıp bavulumu açtım. Sonra bu yorgunluk içinde özlemini çektiğim sıcak banyoya attım kendimi. Küveti banyo tuzlarıyla köpürterek içine gömüldüm. Yarım saat sonra kendimi daha iyi hissederek oda servisinden listede gördüğüm ama ne olduğunu bilmediğim bir clam chowder çorbası ısmarladım. Sıcaktı, lezzetliydi, iyi geldi. Ne var ki içimdeki huzursuzluk duygusunu yenemiyordum. Derin üzüntüler içinde uyudum. Jet lag'ım ve duygularımın etkisiyle saat başı uyanıp durduğum için çareyi yine ilaç almakta buldum. Bu sayede sabaha kadar dinlendirici bir uyku çektim. Ertesi gün kahvaltıdan sonra hastaneye telefon ettim. Kat hemşiresine bir otelde kaldığımı söyleyip acaba profesörün beni görmek isteyip istemediğini sormalarını rica ettim. Max'ın kemoterapi almakta olduğunu, o gün muhtemelen kimseyi görecek durumda olmadığını ama ertesi gün durumu sorarak beni arayacağını söyledi. Numaramı aldı. Önümde boş, anlamsız bir gün vardı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Kendimden memnun değildim. Yaptığım yanlış inanılmaz derecede canımı sıkıyordu. Dışarı çıkıp biraz yürümeye çalıştım ama hava çok soğuktu. Nefes almak bile acı veriyordu. Bir taksiye bindim. Harvard Üniversitesi'ne gitmek istediğimi söyledim. Galiba telaffuzumu anlamadı. Cambridge'e mi diye sordu. Hoppala dedim içimden. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi ile Harvard'ın ne ilgisi var? Meğer Harvard'ın bulunduğu bölgenin adı da Cambridge'miş. Konuşkan Latin şoför bunu anlatınca gülümsedim. Boston'a ilk gelişim, bilmiyordum dedim. O günün büyük kısmını bu efsane üniversitenin bölümlerini, kitaplığını, fakülte klubunu gezerek geçirdim. Stonehall'da Orta Doğu üzerine bir konferans verileceğini gösteren bir ilan gördüm. Halka açık olduğunu öğrenince üniversitenin bu salonuna gidip İslam ve Batı dünyası hakkında bir şeyler söyleyen konuşmacıyı dinledim. Elaine adlı çok tatlı bir görevli yer bulmama yardımcı oldu. Konuşma pek ilginç gelmedi. Hep bildiğimiz şeylerden söz ediliyordu. Zaten son zamanlarda herkes İslam hakkında konuşur olmuştu. Birisi kim olduğumu sorar diye üniversite mensubu olduğumu gösteren kartı manto cebimde hazır tutuyordum. Ama kimse bir şey sormuyordu. İstediğim yere girip çıkıyordum. Hatta öğle vakti kalabalık öğrenci gruplarının peşine takılıp yemekhaneye bile gittim. Elime bir tepsi alarak yiyecek kuyruğuna girdim. Öğrenciler çok rahat, özgür ve mutlu görünüyorlardı. Sevgili olanlar hemen belli oluyordu. İmrenmedim desem yalan olur. Bu neşeli atmosfer hoşuma gitmişti. Ama ne kadar oyalanırsam oyalanayım, Max aklıma gelince içim sızlıyor, kendimi kötü hissediyordum. O günüm böyle geçti. Ertesi sabah kat hemşiresi Barbara telefon etti. Profesörün beni çağırdığını söyledi. Koşarak gittim. Odaya girer girmez bana kızmamış olduğunu anladım. O kadar yakın ve seveceğim bakıyordu ki anlatamam. Ellerimi tuttu, teşekkürler etti. Onca seyahat ederek, zahmete girerek bu değerli anıları bulmamın, ta Boston'a kadar getirmemin onu çok duygulandırdığını söyledi. Serenade, Nadia'nın mezarını, bir anlamda gençliğini geri getirdiğimi belirtti. Çok memnun olmuştu, hem de çok. ''Sizinle tanıştığımda hayatımda bu kadar büyük bir rol oynayacağınızı bilemezdim.'' dedi. İçimden bir oh çektim. Onu kızdırmadığıma, kırmadığıma iyice emin olmuştum. Sonra bana çok şaşırtıcı bir şey söyledi. ''Madem bu kadar yardımcı olmuştum, hayatının çok yakın bir sırdaşı haline gelmiştim. Benden son ve çok önemli bir ricası daha vardı.'' ''Bunu çok düşündüm.'' dedi. ''Sizi böyle bir sorumluluk altına sokmamın yakışık alıp almayacağını sordum kendi kendime.'' Ama ne olursa olsun söylemeye karar verdim. Reddetmek elinizde. Eğer hayır derseniz katiyen gücenmem. Sizi anlarım. Baktım ki çırpınıyor, kendini paralıyor ama bir türlü istediği şeyi söyleyemiyor. Sizin için her şeyi yapacağımı biliyorsunuz Max dedim. Lütfen söyleyin, çekinmeyin. O zaman söyledi ve ben donup kaldım. Hayır demem mümkün değildi ama çok zor bir görevdi bu. Bu arada odaya doktorlar girdiği için dışarı çıkmak zorunda kaldım. Alt kata kafeteryaya indim ve bir latte içerken kara kara ne yapacağımı düşünmeye koyuldum. Öğleden sonra Max'ı görmem mümkün olmadı. Barbara'ya durumunu nasıl olduğunu sordum, bir bilgi vermedi. Ama yüz ifadesinden ve gözlerindeki umutsuz bakıştan durumu anladım. Çok az vakti kalmıştı. Zaten onu az görmemin sebebi de buydu. Ağrılarını dindirmek için çoğu zaman onu uyutuyorlardı artık. Ertesi gün onu görmek istedim ama göremedim. Bir sonraki gün de öyle oldu. Üçüncü gün onu görebilir miyim diye telefon ettiğimde Barbara, ''Korkarım onu artık hiç göremeyeceksiniz.'' dedi. ''Sabaha karşı kaybettik. Çok üzgünüm.'' Durumu bilmeme rağmen başıma bir balyoz yemiş gibi oldum. Sersemledim. ''Emin misiniz?'' diye sormak geldi içimden. Sonra bu lafın saçmalığını anlayıp sustum. Yatağa uzandım. Gözlerimi kapattım. Onu ilk tanıdığım andan bugüne kadar yaşadıklarımızı tek tek hatırladım. Bazen gülümsedim, bazen içimi bir hüzün kapladı. Ertesi gün beni Nancy aradı. Görüşmemiz gerektiğini söyledi. Otele davet ettim. Akşamüstü mesai saatinden sonra geldi. Yanında büyük bir paket vardı. Sesinden çok genç bir kız olduğunu sanmıştım. Meğer 50 yaşlarında sarışın bir hanımmış. Otelin loş barında birer skoç içtik. Ben buzlu, o buzsuz. Max'ın onuruna kadeh kaldırdık. Bir süre ondan ve iki gün sonra yapılacak olan cenaze töreninden söz ettik. Nancy gitmeden, ''Profesör bunu size vermemi istemişti.'' diyerek yanındaki büyük paketi uzattı. Hayret ederek aldım. Paketi açmaya çalışırken elini uzatarak bunu yapmamı engelledi. Onu uğurladıktan sonra odama çıktım, merakla paketi açtım. İçinden keman kutusu çıktı. İstanbul'a iki kez gidip gelen Süleyman'ın çalmaya çalıştığı keman elimdeydi. Profesör kutunun içine eliyle yazdığı bir zarf ve mektup bırakmıştı. Zarfın üzerinde Kerem Baltaç'ı yazılı olduğunu görerek hayret ettim. Zarf yapışık değildi. Açıp okudum. Max, ''Dear Kerem'' diye başladığı mektupta Kerem'i tanımaktan çok memnun olduğunu, 80 yıldır elinde olan bu kemanı ona hediye etmekten büyük bir zevk duyacağını yazmıştı. onun gibi yetenekli olduğu her halinden belli olan bir genç adamın keman çalmayı öğrenerek bu enstrümana tekrar hayat vermesinin kendisini çok sevindireceğini eklemişti. Mektubu Türkçe olarak şöyle imzalamıştı: En büyük ajan Max. Bunları okuyunca hıçkırdım mı, güldüm mü anlamadığım bir tepki gösterdim. Ah Max dedim, ah sevgili Max. Yine bugüne döneyim. Şu anda bu satırları karabiber ağacının önünde yazarken içeriden gelen keman sesi Max'ın kemanına Kerem'in çektirdiği işkencenin bir kanıtı olarak kulaklarımı deliyor. Yaz tatilini geçirdiğimiz Bodrum'da ona bir keman hocası bulduk. Bodrumlu bir gemiciyle evlenip buraya yerleşmiş Hollandalı bir kadın müzik öğretmeni. Aslında Kerem çok şanslı. Hem elinde harika bir eski keman var hem de Hollandalı çok iyi bir hocası. Ayrıca Max'ın mektubu ona benim ve babasının ne yaparsak yapalım sağlayamayacağımız bir özgüven kazandırdı. O mektubu ve hediyeyi aldığından beri hareketleri, bakışları değişti. En büyük ajanın hediyesi ona bambaşka hayat yolları açtı. Konservatuvarda okumak istediğini söyleyerek evdekileri ve komşuları canından bezdirme pahasına gece gündüz keman çalışmaya başladı. Boston'a dönelim. İki gün sonra önce üniversitede sonra krematoryumda yapılan törenlere katıldım. Üniversite amfisinde Max'la ilgili çok güzel konuşmalar yapıldı. Dostları onun bilimsel önemine ve kişisel özelliklerine değindiler. Ortak anılarını paylaştılar. Sıraya beni de koymuşlar. Programa yazmışlardı. Adımın yanında İstanbul Üniversitesi yazıyordu. Çünkü Max benim oradan atıldığımı öğrenmemişti. Kürsüye çıktım. Burada Profesör Maximilian'ın yakın dostları, değerli bilim insanları konuştular. Benim bunlara ekleyecek bir sözüm yok diye başladım. Bu konuşmayı bir gece önce otelde yazmıştım. Eğer bu kırık İngilizcemi hoş görürseniz size onun İstanbul yıllarından kısaca söz etmek istiyorum. Sevgili profesör, 1939, 40 ve 41 yıllarını geçirdiği şehri geçtiğimiz aylarda tekrar ziyaret etti. Ve bu ziyaret bana onun gibi olağanüstü bir şahsiyeti tanıma fırsatı verdi. Yalnız Profesör Wagner'i değil, Nazi Almanyası'ndan kaçarak İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan diğer bilim insanlarının çalışmalarını da öğrenme şansını buldum. Çok sessiz bir ortamda konuşmak insana sözlerin değerinin yüksek olduğu duygusunu veriyordu. Bu nedenle miydi bilmiyorum, sesimin biraz titrediğini hissediyordum. Aldırmadan devam ettim. Üniversitemizde verdiği konferansta ve özel konuşmalarımızda Profesör Wagner çok önemli bir konuya değinmişti. Profesör Huntington'ın medeniyetler çatışması ve Edward Said'in cehaletler çatışması kavramlarına, ön yargıların çatışması teziyle katkıda bulunmuştu. Çünkü birbirleri hakkında ön yargılar taşıyan insan topluluklarının sebep olduğu yıkımı, felaketi 2. Dünya Savaşı yıllarında bizzat yaşamış ve dayanılmaz acılar çekmişti. Kısa bir süre susup beni dinleyen insanların sessizliğini dinledim. Bu büyük insanın anısı önünde saygıyla eğilirken, eğer aramızda olsaydı anılmasını arzu edeceği bir insanı daha zikretmek istiyorum. Onun sevgili karısı Nadia Deborah Wagner. Bu Alman ve Yahudi çiftin aşkı dünyadaki bütün ön yargılardan daha güçlü bir insani bağdı. İkisinin anısı yolumuzu aydınlatsın. Tören bitince adlarını bilmediğim kısa, zayıf, uzun boylu, gözlüklü, sarışın, esmer birçok kişi gelip beni hararetle tebrik ettiler. Bir Müslüman kadının böyle bir konuşma yapmasına hayret etmiş olabilirlerdi. Çünkü biz nasıl Nijeryalıyı Senegalli'den, Malili'yi Namibyalı'dan ayıramıyorsak, Afrikalı deyip geçiyorsak, nasıl Koreli, Çinli, Kamboçyalı ayrımı yapmadan hepsine uzak doğulu diyorsak, Batılılar da Türk, Arap, İranlı, Afgan diye ayırmadan hepimize kısaca Müslüman diyor ve aynı kültüre sahip olduğumuzu sanıyorlardı. Ya da ben ön yargılarımın esiri oluyor, bütün Batılıların bize karşı ön yargılı olduğunu sanıyordum. Üniversiteden krematoryuma gittik. Profesör Katolik olduğu halde dini tören istememişti. Krematoryumdaki sandalyelere oturduk. 50 kişi kadardık. Önümüzdeki platform gibi mermer yükseltinin üstünde Isaac Newton yazıyordu. Daha sonra siyah giysili bazı adamlar tabutu getirip ortadaki taşın üstüne koydular. Burada da bazı konuşmalar yapıldı. Tabutun yanına çok sayıda kırmızı karanfil kondu. Sonra ömrüm boyunca unutmayacağım bir an geldi. Harvard müzik bölümünden olduğunu öğrendiğim genç bir kız kemanıyla mermer platformun üstüne çıktı ve Maximilian Wagner'in bestelediği serenadı çalmaya başladı. Cebimden minik dijital kayıt aletini çıkarıp tuşuna bastım. Eserin tamamını ilk kez dinliyordum. Gözlerimi kapattım. Şile'deki fırtınalı denizin kıyısında Max'ın bu eseri çalmak için uğraşması gözümün önüne geldi. Harika bir eserdi bu. Nadia'nın heyecanını anlayabiliyordum. Schubert'in serenadını dinlerken varlığı sarsılan Nadia, kim bilir kendisi için bestelenen bir eseri ilk kez dinlerken neler hissetmişti. Serenat bittiğinde herkes saygılı bir sessizlik içinde oturdu. Alkış falan olmadı. Sonra sırayla kalkıp tabutun başında saygı duruşunda bulunduk. Sıra bana geldiğinde tabuta karanfil koydum. Ayak ucunda başımı eğerek içimden elveda almak istedim. Son isteğini yerine getireceğim. Saygı duruşu bittikten sonra tabutun altındaki taş hareket etti ve Mount tabut aşağıdaki krematoryuma inmeye başladı. Max alevlere doğru inerken oradan çıktım. Artık Boston'da yapacak işim kalmamıştı. Frankfurt uçağı gece yarısı kalktığına göre yetişmek için bol bol vaktim vardı. Otele gittim, hazırlandım. Nancy akşam yemeğinde bana geldi. Otelin lokantasında hafif bir yemek yedik. Max'tan söz ettik. Hesabı ödemek için ısrar etti. Sonra otomobiliyle beni havaalanına bıraktı. Check-in bölümüne kadar geldi. Elindeki paketi ve evrakları verdi. Çok teşekkür ederek elimi sıkıp ayrıldı. Bavulumu verdim. Sağ elimde keman kutusu, sol elimde Nancy'nin verdiği paketle gümrük bölümüne geldim. Oradaki bir görevliye durumu anlattım. Beni özel bir bölüme aldılar. Siyahi bir gümrük memur geldi. Paketin metal olup olmadığını sordu. Hayır dedim. Maun. Çünkü metal yasaktır dedi. Açabilir misiniz? Masanın üstüne koyduğum paketin kağıdını, sonra da karton kutuyu açtım. Kenarları köpükle beslenmiş maun dikdörtgen kutuyu çıkardım, masaya koydum. Maun kutunun ön yüzünde dikine elips biçiminde mavi bir bölüm vardı ve buraya iki beyaz güvercin işlenmişti. Bir sanat eseri gibi duruyordu. Memur, kimin külleri var içinde diye sordu. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Maximilian Wagner'in. Nereye götürüyorsunuz? Vasiyeti üzerine İstanbul'a. Akrabası mısınız? Hayır. Pasaportunuzu görebilir miyim? Elbette. Memur bir süre pasaportuma baktı ve herhalde Müslümansınız dedim. Evet. Sizin dininizde ölüleri yakmak günah değil mi? Belki, bilmiyorum ama olabilir. Çünkü İstanbul'da krematoryum yok. Belli ki durum çok tuhaf gelmişti memura. Alman isimli Katolik bir profesörün küllerini İstanbul'a taşıyan bir Müslüman kadın. Herhalde içinden dünya globalleşti dedikse bu kadar da demedik diye geçiriyordu. Ama biraz ciddi, biraz da aksi tavrım üzerine daha fazla soru sormaktan vazgeçti. Görevini yapmaya başladı. Ölüm sertifikası yanınızda mı? Evet, buyurun. Nancy'nin bana vermiş olduğu sarı zarfı uzattım. Peki, uluslararası kremasyon belgesi? Hepsi zarfın içinde. Bunlara da baktıktan sonra kemanı kontrol etti. Peki dedi. Her şey düzgün görünüyor. Sorularımla canınızı sıktıysam özür dilerim. Hayır dedim. Ama niye bu kadar merak ettiniz? Memur, çünkü ben de Müslümanım dedi. Arkasından elhamdülillah diye ekledi. Belli ki ölünce kendini yaktırmayacaktı. Maun kutuyu özenle yerine köpüklerin arasına yerleştirdim. Paketi alıp bekleme salonuna gittim. Yol boyunca dizüstü bilgisayarımı açmadım. Hiçbir şey yazmadım. Yemek için tepsimi açmak zorunda kaldığım anlar dışında Max'ın küllerini hep elimde tuttum. Sanki o kutuyu elimde tutmak Max'la ilgili her anının canlı kalmasını sağlıyordu. Atatürk Havaalanı'nda şapkasını çıkarıp kendini tanıttığı dakikadan son ana kadar olup biten her şeyi tek tek hatırladım. Bunu yaparken çok garip bir duyguya kapılıyordum. Elimde külünü tuttuğumu bilmeme rağmen sanki Max bir yerlerde canlıydı. Konuşuyordu, gülümsüyordu, anlatıyordu. Kutunun içindeki o olamazdı. Onca bilgi, birikim, aşk, sevinç, acı, anı bu küçük kutuya sığmazdı. Akıl böyle bir şeyin olabilirliğini kabul etse bile duygularımız reddediyordu. Frankfurt'tan transit geçişle İstanbul uçağına bindiğim için gümrükten geçmedim. Salona gidip bekledim. Max 1939'dan sonra Almanya'ya hiç gitmemişti ama külleri 2 saatliğine eski ülkesindeydi işte. Ne garip, küllerinin Almanya'ya, annesinin babasının mezarına, Ren nehrine ya da Münih'te şimdi kim bilir kimin elinde olan eski evlerine serpilmesini istememişti. Hayatı zaten o küçük Karadeniz kıyısında bitmişti. Şimdi gecikmiş olan töreni yapılacaktı. İstanbul gümrüğünde elimdeki paketi kimse sormadı. Taksiye binip eve geldim. Maun kutuyu masanın tam ortasına yerleştirdim. Yanına da kemanı koydum. Banyo yapıp ilaç alarak uyudum. Ertesi gün bir taksi tutarak Şile'ye gittim. Şoföre yolu tarif ederek o kumsala giden ara yolu buldum. Yol üstündeki küçük tepeye gelince şoförden durmasını istedim. Bulunduğumuz noktadan görünmüyordu ama biliyordum ki o tepeciğin arkası denizdi. Oraya kadar arabayla gitmek yerine yürümeye karar verdim. Hem böylece şoför de tepenin arka tarafında kalmış olacaktı. Beni göremeyecekti. Max'la ve Nadia'yla baş başa olmak istiyordum. Geçen seferki korkunç soğukla ilgisi olmayan güzel bir gündü. Güneş pırıl pırıl parlıyordu. Deniz de sakindi. Şileli balıkçıların dediği gibi o kadar sakindi ki karıncalar su içiyordu. Şoföre beni beklemesini söyledim. Kutuyu alıp sahile doğru yürüdüm. Solumda kalan o sevimsiz Black Sea Motel'e hiç bakmadım. Doğru deniz kıyısına geldim. Cebimden kayıt cihazını çıkardım. Düğmesine basıp kumların üstüne koydum. Harvard'lı müzisyen kızın çaldığı serenat duyulmaya başladı. Mağın kutunun sıkıca kapatılmış ağzını açtım. İçindeki küller kutunun yarısını ancak geçiyordu. O koskoca adamın bu kadar küçük bir kül yığınına dönüşmesine hayret ettim. Elveda Max diyerek kutuyu Karadeniz'e boşalttım. Küller hafif rüzgarla kumların üstündeki beyaz köpüklere savruldu. Islandı, renkleri koyulaştı ve kumsala vuran dalgalarla birlikte denize doğru çekildiler. Profesör Nadia'ya gidiyor diye düşündüm. Serenad'ın ikinci bölümü çalmaya devam ediyordu. Elimdeki boş kutuyu da denize attım. Kutu hafifçe dalgalanan suyun üstünde neşeli bir dans tutturmuş gibi görünüyordu. Sonra kumsala sırt üstü uzandım. Mavi gökyüzünden beyaz, hafif ve neşeli bulutlar geçiyordu. Bazen de martılar giriyordu görüş alanıma. Süratle gitip gidiyorlardı. Nadia'nın Max'a yazdığı mektubu hatırladım. Her şeyin düzeleceğine dair bir işaret bulmak için gökyüzüne baktığını yazmıştı ve bir kuş sürüsü gördüğünü. Acaba bu önemli anda ben de Nadia gibi bir işaret görür müyüm diyerek gözlerimi kapattım. Bir süre sonra açtım, hiçbir şey olmadı. Serenat bitmişti. Hafif rüzgarın ve denizin tatlı hışırtısından başka bir şey yoktu evrende. Göz kapaklarım kapanıyordu. Bu arada serenat tekrar çalmaya başladı. Demek ki cihazı sürekli çalma modunda bırakmıştım. Sanırım biraz uyumuşum. Gözümü açtığımda başucumda bir adam dikiliyor ve bana bakıyordu. Uyurken yakalandığımızda bir ayıp yapmış duygusuna kapılırız ya, o duygu içine doğrulup oturdum. O anda başımda dikilen adamı tanıdım. Black Sea Motel'de kalan o sivri suratlı, sivri çeneli garip genç adamdı. "İyi yaptın abla," dedi bana. "Ne iyi yaptım?" "Görevini yerine getirdin. Yani profesörü huzura kavuşturdun. Nadia'nın yanına gömdün onu. Sen bunları nereden biliyorsun?" "Aslında ben daha fazlasını da biliyorum. Ama sen bunu kaldırabilir misin acaba diye anlatıp anlatmamaya karar veremiyorum." Durum o kadar tuhaftı ki sersemlemiştim. Bu çocuk nasıl konuşuyordu böyle? Kimdi? Yoksa istihbaratın oraya yerleştirmiş olduğu bizi izlemekle görevli bir memur muydu? "Kimsin sen?" dedim. "Söylesem inanmazsın ki." "Sen yine de söyle." "Hayır, inanmazsın, alay edersin." "Niye?" "Çünkü senin kalbin buna hazır değil." "İnanacağım, söz veriyorum inanacağım. Söyle bana, kimsin sen?" Bir süre düşündü, tereddüt etti. Sonra "Gülmek yok ama, değil mi?" diye sordu. "Söz dedim, gülmek yok, inanmamak yok. Söyle bana, kimsin sen?" Etrafa baktı, sonra kulağıma eğildi. "Ben Azrail'im," diye fısıldadı. İçimden gülmek geldi. "Bak demedim mi sana?" dedi çocuk. "Ne oldu? Güldün." "Gülmedim. Ama içinden gülmek geldi." "Sen bunu nereden bilebilirsin?" "Dedim ya, ben Azrail'im. Her şeyi bilirim ama ancak kalbi hazır olanlara sırrımı veririm." "Görüyorum ki senin kalbin hazır değil. Yoksa sana daha ilginç şeyler söyleyecektim." Arkasını dönüp Black Sea Motel'e doğru yürümeye başladı. Arkasından gittim. Ondan daha hızlı yürüyordum. Hatta konuşuyordum. Ama onun ağır adımlarına yetişmeme olanak yoktu. Aramızdaki mesafe açılıyordu. Sonunda pes ettim. Dizlerimin üstüne kuma çöktüm. Durdu, yanıma geldi. "Biliyor musun, çok garip bir kadınsın sen," dedi. "Hatta dünyadaki en tuhaf kadın." "Niçin?" "Çünkü hiç kimse Azrail'e dur, gitme demez." "Ama sen benim için gelmedin ki." "Haklısın, senin için gelmedim. Daha senin vaden dolmadı. Niye çağırdın beni? Ne istiyorsun?" "Ne olur anlat," dedim. "Bana her şeyi anlat." "Kalbin hazır değil." "Artık hazır, anlat, lütfen anlat." Ağlamaya başladım. "Bak, bu gözyaşların sözlerinden daha inandırıcı," dedi neşeyle. "Herkes önce nazlanır ama sonunda inanır. Zaten başka çareleri var mı?" "Anlat." "Peki. Peki, aslında Max'ın ölümü 24 Şubat günü olacaktı. Black Sea Motel'de soğuktan ölecekti. Her şey buna göre ayarlanmıştı. Ben de bu yüzden oradaydım. Ne diyeceğimi bilemeden bakıyordum. O da bir süre gözlerime baktı. Sonra devam etti. Biliyorsun, Nadia da bir 24 Şubat günü öldü. Karısının yaşamadığı bu dünyadaki yalnızlığı artık Max'a dayanılmaz geliyordu. Benim işim çok kolay olacaktı. Ama sen planı bozdun. Onu ısıtarak hayata geri döndürdün. Ölmekte olan gövdesi yıllar sonra aşkı hatırladı. Aşkla ölüm birbirinin düşmanıdır. Sen, dedim, Semerkant'ta ölen vezirin hikayesini mi anlatıyorsun bana? Hani Azrail'le randevusu olan. Hayır, ben hikaye anlatmam. Hikayeler senin kafanın içinde. Dur, dur bir dakika, dedim. O zaman sen de hikayenin bir parçasısın. Sen de kafamın içindesin. İşte şimdi anladın, dedi Azrail. Kalbin tam olarak hikaye anlatmaya hazır. Kahkahalar atarak uzaklaştı yanımdan. Yanımda kumların üstündeki cihazda serenat bir kez daha çalmaya başladı. Kalktım, üstümü başımı silkeledim. Kumların arasından kayıt cihazını aldım. Şoför beni hala bekliyor muydu acaba? Yoksa Black Sea Motel'e gidip Azrail'den bana bir taksi çağırmasını mı rica edecektim? Kutuya baktım, kıyıda yoktu. Açık denize sürüklenmiş olmalıydı. Elveda Max, elveda Nadia, dedim. Onların başına gelenleri anlatmaya karar verdim. Çünkü ancak hikayesi anlatılan insanlar var oluyordu. Kitabın sonu.